Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 15 Şehrivar 1402 Hicri Kameri 20 Sefer 1445 ve miladi 6 Ağustos 2023 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlerinden ardından sırasıyla Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhaneddin Dağ ile İran-Suudi Arabistan ilişkileri üzerine yapılan röportaj, Amerika'nın gerçek yüzü, İslam'ı tanıyalım ve Nehçü Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberlerini sizlere sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın farklı kentlerinde Erbayn'i kaçıranların yürüyüşü düzenlendi. İslam devrimi lideri direniş gösterdiyseniz, direneceğiz, direndiyseniz zirveyi fethedeceksiniz. Irak Cumhurbaşkanı Erbayn merasimi dünyayı şaşırttığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Erbayn yürüyüşündeki büyük toplanma Hüseyin Aleyhisselam'a duyulan aşkın cilvesi olduğunu belirtti. Şimdi haberler. Tahran'da ve İran'ın diğer kentlerinde halkın Erbayn yürüyüşü töreni düzenlendi. İran Peres'in bildiğine göre Erbayn yürüyüşü töreni bugün çarşamba Tahran'da İmam Hüseyin Meydanı'ndan Şehre Rey'deki Hazreti Abdülazim'e doğru Hasan-ı Harem'ine doğru düzenlendi. Erbayn'i kaçıranlar adı ile düzenlenen bu törende Tahran halkı ağırçılık yaparak ve bağlarına vurarak Şehre Rey'deki Hazreti Abdülazim Hasani Aleyhisselam'ın türbesine doğru hareket ettiler. Hazreti Abdülazim'in haremine kadar yaklaşık olarak 2000 mukeb kutsal yerlere giden ziyaretçilere yemek ikram etme vesaire hizmetler sunan geçici yerler Hüseyin'i ziyaretçilere ağırladı. Bugün İran'ın diğer kentlerinden de Erbayn'i kaçıranlar töreni düzenlendi. Kutsal Meşhed kentinde Erbayn yürüyüşü töreni 15 Hordat meydanından başlanarak Rezevi Mutahhar Haremi'ne doğru düzenlendi. İslam devrimi lideri Hüseyin Erbayn münasebetiyle düzenlenen öğrencilerin yaz töreninde direniş gösterdiyseniz zirveyi fethedeceksiniz diye vurguladı. Hüseyin Erbayn ile eş zamanlı olarak çok sayıda öğrenci heyetinden oluşan bir grubun katılımıyla bugün sabah çarşamba İslam devrimi liderinin huzurunda yaz töreni düzenlendi. Bu törende Hazreti Ebu Abdullah Hüseyin aleyhisselam ve onun vefalı yarenler için yaz tutmak üzere Mersiyehanlık yapıldı ve Erbain ziyareti de okundu. İran Peres'in bildiğine göre Ayetullah Hamene'yi konuşmasında İmam Hüseyin aleyhisselam için düzenlenen yaz ve tebessül törenlerinin her birine maneviyatın zeval bulmayan ışığı ve parlayan Hüseyin'in meşaliyle iletişim ve bağlantı kurmaya zemin hazırlayan ve özen olarak nitelendirdi. Çözen olarak nitelendirdi ve şunları vurguladı. En önemli konu sırat-ı müstakim ile olan bu ilişkiyi ve bağlantıyı korumaktır. Bu, irade ve direnme gerektirir. Ayetullah Hamene'yi direnirseniz, zirveyi fethedeceksiniz ve Allah'ın dininin egemenliği ve hak ve adaletin egemenliği zirvesine ulaşacaksınız diye hatırlattı. İslami Kalaba rehberi gençlerin umuda neden olduğunu vurgularken, Necef'ten Kerbela'ya ayrıca ülkenin başka kentlerindeki Erbain yürüyüşünü halkın özellikle gençlerin görkemli katılımına değindi ve gençlere hitaben şunları vurguladı. Erbain yürüyüşünün yolunda sebat ile hareket ettiğiniz gibi tevhidin egemenliği yolunda da sebatlı, viradeli olun ve her zaman Hüseyinice yaşayın ve Hüseyin'i kalın. Irak Cumhurbaşkanı Büyük Erbain yürüyüşü sırasında Iraklılar ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevenlerinin dünyayı şaşırttığını söyledi. Yine haber ajansının bildiğine göre Abdülatif Reşid, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbain arifesinde bu ülke halkına bir mesaj yayınlayarak şunları vurguladı. Hüseyin Erbain'in yıldönümünde Iraklıların ve İmam Hüseyin Aleyhisselam aşıklarının Erbain ziyarete yürüyüşünde çizdikleri en güzel resimler dünyayı şaşırtmıştır ve Iraklıların ayırt edici özellikte olan bağışlayıcılık, cömertlik, fedakarlığı gözler önüne sermiştir. Reşid bu mesajında İmam Hüseyin'in Erbain günlerinde en muhteşem kahramanlık destanlarını ve şehit imamın büyük derslerini andığımıza dikkat çekerek şunları ekledi. İmam Hüseyin aleyhisselam zulmü, hak gaspını, sosyal adalet ihlallerini kabul etmemiş zalim hükümeti özgüveniyle meydan okumuştur. Irak Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü. Bu büyük hedefler nedeniyle İmam Hüseyin aleyhisselam büyük şahsiyetin, onun temiz ailesinin, ashabının ve sadık yarenlerine karşılaştığı en zorlu sınavlarla ve zulümlerle karşı karşıya kaldı. Ancak tüm bunlar o Hazreti müfsitlerle mücadele yolunda ilerlemesini engellemedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erbain yürüyüşündeki büyük toplanmayı, kalabalığı İmam Hüseyin Aleyhisselam'a duyulan aşkın ve ona gönül veren vermenin de cilvesi olarak gördü. İran Peres'in bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İran'ın Güney Horasan ilinin Bircan kentinin Bağiriye İmamzadelerindeki Hüseyin Erbain'i kaçıranlardan oluşan bir grup ile düzenlenen mitingde Erbain'den dolayı başsağlığı dilemesinin yanı sıra şunları ekledi. Bugün gönüller Kerbela'yı ve İmam Hüseyin'in Nurani ve Mutahhar Türbesini ziyaret etmek istiyor. Reis de Erbain yürüyüşündeki milyonluk eşsiz kalabalığa değinirken şöyle dedi. Erbain Aşura'nın bir sembolüdür ve salih insanlar her zaman Hüseyin ile yaşamak gerektiğini bilsinler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aşura'nın insanların yaşamındaki bütün olayların kaynağı olduğunu ve dünyadaki tüm kıyamların ve devremlerin mazharı olacağını ifade ederek şunları belirtti. İmam Hüseyin Aleyhisselam cehaleti ortadan kaldırsın, insan basiret bulsun ve doğru yolu yanlış yoldan ayırt edebilsin ve topluma cehalet egemen olmasın diye kendi kanını verdi. İran polisi genel komutanı Erbain yürüyüşüne katılmak için 4 milyon kişinin İran sınırlarından Irak'a yolculuk yaptığını duyurdu. İran Peres'in bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti polisi genel komutanı Tuğgeneral Ahmet Rıza Ra'dan bugün çarşamba Şelemşe sınırını ziyareti sırasında şunları söyledi. Erbayn ziyareti amacıyla şimdiye kadar 4 milyon ziyaretçi İran İslam Cumhuriyeti'nin kara ve hava sınırlarından Irak'a yolculuk yapmıştır ve bunların yarım milyondan fazla kişisi de ülkeye geri dönmüştür. Radan şunları ekledi. Şelemçe sınırı, Mehran sınırından sonra ziyaretçilerin ikinci çıkış ve giriş sınırıdır. Öyle ki 1 milyon kişi Şelemçe sınırından çıkmıştı ve yaklaşık olarak 670 ila 700 bin kişi de bu sınırdan ülkeye geri dönmüştür. Bu yılda İranlı ve İranlı olmayan Erbayn ziyaretçilerinin girişi ve çıkışı için Şelemçe, Çezabe, Mehran, Hüsrevi, Temerçin ve Başmak olmak üzere 6 güzergah dikkate alınmıştır. İslami İran, İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarenderinin şehadetinin 40. günü olan Hüseyin Erbayn'le yas tuttu. Bugün Hicri Kameri takvim ile 20 Safer 1445 Dünya Şii Müslümanlarının 3. İmamı Hazreti İmam Hüseyin ve onun Sadık Yarenderinin Kâbele çölündeki şehadetinin 40. gününün yıl dönümüdür. Ehl-i Beyt aşıklarına ve Türkiye'de yaşayan İranlıların katılımıyla Hüseyin-i Erbayn konuşma ve yaz töreni İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara'daki Kültürel İstişare Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. Ankara'dan naklen İran Perez Haber Ajansı'nın bildiğine göre Türkiye'nin Cemaatül Mustafa Merkezi Başkanı Hücretül İslam ve Müslümin Seyyid Vehid Kaşani son yıllardaki Hüseyin-i Erbayn yürüyüşünün azametine değinirken şunları söyledi. Ehl-i Beyt duyulan sevgi Kerbela olayının döneminden bu yana Erbayn'lere yaratmıştır ve son yıllarda Erbayn yası dünyanın dört bir yanından Ehl-i Beyt'in aşıklarının katılımıyla hatta başka mezhepler ve dinlerin katılımıyla Kerbela-i Muhalla'da uluslararası bir kongre haline gelmiştir. Bu törende ayrıca Hüseyin Erbayn gecesinde hazı bulunanlar yas tuttular ve bağırlarına vurdular. İran'ın Birleşmiş Milletler Örgütü'ndeki daimi temsilcisi Birleşmiş Milletler Örgütü Güvenlik Konseyi üyelerinden kendi tek taraflı yasa dışı eylemlerinin üstüne örtme ve Güvenlik Konseyi'nin gündeminde olan ülkelere karşı siyasi amaçlarına ilerletmek için yaptırımları bir araç olarak kötüye kullanmaktan kaçınmalarını istedi. İran Perest Haber Ajansı'nın bildirine göre Emir Said İrevani, Güvenlik Konseyi'nin salı günkü toplantısında bu konseyin çalışma süreci ve yöntemleri hakkında şöyle dedi. Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları titiz değerlendirmeye ve bu eylemlerin insan hakları ile ilgili olan sonuçları açısından sürekli olarak gözden geçirmeye maruz kalmalı ve gerektiği takdirde askıya alınmalı veya son bulmalı. İran'ın Birleşmiş Milletler Örgütü'ndeki daimi temsilcisi Güvenlik Konseyi yaptırımların uygulanmasını incelerken özellikle gerekliliği veya haklı gösterilmesi soru uyandıran senaryolarda 7. fasıldaki yetkililerini dikkatle akıllıca ve bu eylemlerin sivil nüfus üzerindeki insani ve insan hakları sonuçlarını derince dikkate alarak uygulamalıdır diye ekledi. İrevani şunları da ekledi. Buna ilaveten Güvenlik Konseyi, üyelere yaptırımları kendi tek taraflı yasa dışı girişimlerinin üstünü örtmek veya Güvenlik Konseyi'nin gündeminde olan ülkelere karşı kendi siyasi amaçlarını ilerletmek için bir silah olarak kötüye kullanmaktan kaçınmalı. Bu girişimler sıradan halka ve ülkenin refahına ve ilerlemesine zarar veriyor. Tek taraflı zorlayıcı eylemleri uygulamanın hiçbir yasal temeli yoktur. Ve açıkça uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler örgütünün tüzüğünü de ihlal etmektedir. İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Hüseyin Erbayn ziyaretçilerine Kutsal Şehir Kerbela'ya giden yolda Filistinlilerin geçit törenine katılırken Filistin İslam dünyasının atan kalbidir dedi. İRNA Haber Ajansı'nın bildiğine göre Erbayn yürüyüşüne katılmak üzere Irak'a giden Tuğgeneral İsmail Kağan'ı Kerbela yolunda Filistin mukiplerinde bulunarak buralardaki alimlerle sohbet etti. General Kane, Filistin halkını İmam Hüseyin'in Erbayn ziyaretçilerine hizmet etmek gibi bir mukip düzenlemesinden dolayı takdir ederken, Filistin'in İslam dünyasının atan kalbi olduğunu belirterek, İslam dünyasının atan kalbinin hiç durmadığını vurguladı. El-Aksa nidası başlığı altında ve Lebbeyk ya Hüseyin aleyhisselam Lebbeyk ya Kudüs sloganı ile düzenlenen yürüyüşte hazır bulunan Filistinli alimler, Siyonist işgalcime ve küresel istikbale karşı mücadelede İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlum Filistinli halkını savunmaya verdiği desteği takdir etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Salı günü Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmede, Büyük Erbayin etkinliğinin düzenlenmesinde Irak hükümeti ve milletinin gösterdiği yardım, karşılama ve misafirperverliğinden dolayı şükranlarını bildirdi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, bu telefon görüşmesinde Emir Abdullayan, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevdalıları ve takipçileri ile dünyanın özgür insanları nezdinde Erbayin'in önemine dikkat çekerek hükümetin düzgün yönetimine ve farklı ülkelerden milyonlarca ziyaretçiyi bir araya getiren Irak halkının iyi misafirperverliğini, kardeş ve dost ülke Irak'ta iktidar ve istikrarın bir işareti olarak değerlendirdi. İslam İnkılabı rehberinin danışmanı İran milletinin direniş, içselliği, kendine güven ve teslim olmama stratejisiyle istikbal cephesine yenilgiye ve başarısızlığa uğrattığını söyledi. Muhabirimizin bildiğine göre İslam İnkılabı rehberinin ordu işlerindeki danışmanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Üniversitelerinin 21. Ortak Askeri Sosyalleşme Kursu öğrencilerine şunları vurguladı. Bağımsız, güçlü, şerefli ve gururlu bir İslam İran, devrime ve vatana tüm varlığı ile koruyan ve kollayan binlerce şehidin, gazinin ve özgürlük savaşçısının saf ve temiz kanının kıymetli mirası ve emanetidir. İran Savunma Bakanı önümüzdeki Hicri Şems ayında İran'a yönelik tüm silah ambargolarının sona ermesine değinirken başta komşular ve Müslüman ülkeler olmak üzere tüm bağımsız komşu ülkelerle savunma ve stratejik ilişkiler kurmaya ve gelişmeye hazır olduğunu duyurdu. İran Petrol Bakanı, İranlı mühendis ve uzmanlar teknik ve mühendislik hizmetleri ihracatının yanı sıra Burkina Faso uzmanlarının işbirliğiyle bu Afrika ülkesinde bir petrol rafinerisi kurmayı hazır olduğunu bildirdi. Yine haber ajansının bildiğine göre İran Petrol Bakanı Cevad Hoca, Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. İran'ın enerji alanında yüksek kapasiteleri var ve önceden imzalanan mütabakata göre iki ülkenin mühendislik ve uzmanlarının işbirliğiyle bir rafineri inşa edilerek bu ülkeye çeşitli petrol ürünlerinin ihracatına başlanmalıdır ifadesini kullandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran Maliye Hükümeti'nin Ermenistan sınırında provokatif eylemlerinin devam etmesi üzerine. Ermenistan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınır bölgelerine asker ve silah nakil etmekle suçladı. Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni ordusunun askerleri dün Salı günü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk iki ülkenin orta sınırındaki askeri hareketlerinin arttığını duyurdu. Bölgenin medya ve sosyal ağlarında yayınlanan haberlere göre, Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu güçleri dün akşamdan bu yana tank ve topçu birliklerine yer yer hareket ettiriyor. Bu askeri transferlerin videoları da sosyal medya ağlarında da yayınlanmıştır. Öyle görünüyor ki Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Erivan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile toprak mübadelesi alanındaki resmi pozisyonunu açıkladığında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın güney bölgelerindeki askeri hareketlere yoğunlaştı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Azadi Radyosu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti ile toprak değişimi ve Ermenistan'dan Dağlı Karabağ Ermenilerine giden iletişim yolunun değiştirilmesi olasılığına ilişkin sorusuna yanıt olarak bir açıklamada bulunarak Laçin Koridoru'nun Ermenistan ile Dağlı Karabağ arasında bir bağlantı olması çatışmanın taraflarınca kabul edilmiştir ve alternatifi yoktur diye kaydetti. Radyo Azadi ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bakü'nün Laçin Koridoru'nu yeniden açması için Adam yolunun açılmasını ön koşu olarak kabul edip etmediğini sordu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı şu yanıtı verdi. Laçin Koridoru açılmalı ve diğer olası bağlantılar Bakü-Hankendi Uluslararası Diyalog Mekanizması çerçevesinde çözüme kavuşturulmalıdır. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın mavi miğferlerinin Laçin Koridoru başı olmak üzere temas hatlarındaki performansını eleştirerek Rus Barış Gücü Komutanı'nın değiştirmesine zemin hazırladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlı Karabağ'daki Barış Gücü için bölgeye yeni bir komutan gönderdi. Son haftalarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmalarının tırmanması ve artması süreci yoğunlaştı ve devam ediyor. İlham Aliyev hükümetine yetkilerinin bölgede konuştuğu yabancı askeri güçleri tavsiye ederek ve kışkırtarak Ermenistan'a karşı provokatif ve tehlikeli eylemlerde bulunduğuna şüphe yok. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri hareketleri gündeme getirilirken Erivan hükümetinin yetkilileri Laçin geçidindeki trafik alanında Ermenistan hükümetinin ve halkının pozisyonunun değişmediğini vurguluyor. Erivan hükümetinin uluslararası hareketleri Karabağ barış görüşmelerinin ertelenmesi ve Laçin Koridoru'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne kapatılması İlham Aliyev hükümetinin yetkilerini endişelendirdiğine benziyor. Geçtiğimiz günlerde Ermeni askeri uzmanları ve bilgili Ermeni kaynakları İsrail rejimi Azerbaycan Cumhuriyeti'ni aktif olarak silahlandırıyor duyurusunda bulundu. Bu baramda Ermeni askeri uzmanı Karen Hovanisyan, Facebook sayfasında şunları yazdı. Geçen ay en az 3 kargo uçağı İsrail'den Azerbaycan Cumhuriyeti'ne silah taşıdı. Bu uzman yazısının devamında şunlara değindi. İsrail, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni aktif olarak silahlandırıyor. Özellikle son aylarda İsrail'den Azerbaycan Cumhuriyeti'ne en az 3 kargo uçağı gönderildi. Bu hareketler İlham Aliyev hükümetinin bölgede yeni askeri operasyonlar düzenlemeyi hazırlık aşamasında olduğunu gösteriyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Yemen'de yeni düşündürücü gelişmelerin yaşanması başlığı altında. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreterinin Sanay yerine Aden'e yaptığı ilk ziyaret bu gezinin amaçlarına ilişkin çeşitli soruları gündeme getirdi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Sekreteri Casim Muhammed El-Badivi, Yemen Savaşı'nın başlangıcından bu yana yani 8 yıl sonra ilk kez Yemen'e gitti ve Başkanlık Konseyi tarafından memnuniyetle karşılandı. Reşad El-Alime başkanlığındaki Yemen Başkanlık Konseyi 7 Nisan 2022'de darbe benzeri bir olayla Mansur Hadi hükümetine yerini alan Riyad'a bağlı bir örgüttür. Bu gezi Suudi Arabistan'ın Yemen vilayetlerinin güçlendirilmesi olarak bilinen ve kendisinin sorularla eşlik eden bir projeyi hayata geçirdiği sırada gerçekleşti. Suudi Arabistan'ın Yemen vilayetlerinin güçlendirilmesi projesine destek vererek Ensarullah'ın kontrolünde olmayan vilayetlerle ekonomik etkileşimini güçlendirmeyi planladığı söyleniyor. Yerel yönetimlere daha geniş yetkiler verilmesi başlığı altında hayata geçirilme aşamasında olan bu planda farklı bölgelerdeki mevcut kısıtlamalar gözden geçirilmiş. Bu plana göre yerel kaynaklardan bahsederken sadece fosil kaynaklar dikkate alınmıyor. Daha ziyade Kıyı illere balıkçılık yoluyla, bazı iller ise tarım yoluyla istihdam yapabilecek ve para kazandırılabilecek. Başlangıç finansmanını kamu kurumlarının işbirliği ve özel sektörün yerel yönetimlerle işbirliğine teşvik edilmesini gözeten bu planın ilk ilkeleri 3 ilde uygulandıktan sonra başarılı olması halinde Yemen'in tüm illerinde uygulanacak ve bu planı sunanlara göre elinde sonunda Yemen Amerika gibi eyalet şeklinde yönetilecek. Bu plan Yemen'de savaş başlamadan evvel önerilen planı hatırlatıyor ve devrimcilerin direnişi ve muhalefeti Suudi koalisyonunun askeri saldırganlığına zemin hazırlıyordu. Bu planın sunumu ve bunun Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreterinin San'a yerine Aden'e yaptığı ilk ziyaretle aynı zamana denk gelmesi her biri bu hareketlerin açıklamayan hedeflerinin bir kısmını açığa çıkarabilecek başka birçok olayla birlikte gerçekleşti. Birincisi İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde siyasi açılıma rağmen Yemen krizinin siyasi çözümünde hala bir açılım yok. Yemen krizinde son 3 aydır kayda değer bir ilerleme kaydedilmedi. Tek somut ilerlemenin ise sonunda yakıtı bilen Safar petrol gemisi meselesinde olduğu görülüyor. Gerçi geçtiğimiz Nisan ayında Suudi Arabistan ve Umman'dan gelen iki heyet Ensarullah liderleriyle San'a'da 6 gün süren görüşmelere başlamış, ateşkesin uzatılması ve Yemen'de barışın tesis edilmesinin yollarına görüşmüştü. Ancak şu ana kadar bundan somut bir sonuç çıkmadı. İkincisi Amerika'nın Yemen'deki savaşta oynadığı rol belirgin bir şekilde gündeme geldi. Öyle ki son haftalarda Ensarullah liderliğindeki Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, Amerika'nın Yemen kıyılarındaki askeri hareketlerine karşı defalarca uyarıda bulundu. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti yetkilileri Amerika'nın şüpheli hareketlerine ilişkin uyarılarını yoğunlaştırdıktan sonra bu ülkenin parlamentosu Amerika'nın doğu ve güneydeki şüpheli askeri hareketlerine şiddetle kınayan ve işaret eden bir bildiri yayınlayarak Amerikan askerlerinin Yemen'in doğusundaki Hadramut vilayetindeki bazı okullara girmesiyle ilgili olarak Ensarullah hareketinin lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi ve Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Meşat'ın konuşmasında oldukça ciddi oldukları vurgulandı. Özellikle Yemen'in yeterli irade ve güce sahip olduğu bir ortamda Yemen milletinin haklı ve meşru taleplerinin göz ardı edilmesi ve uygulanmasının engellenmesi, bu ülkenin meşru haklarını da geri almasına yol açmaktadır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İran'ın Riyad Büyükelçisi'nin ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suudi Arabistan'ın yeni Büyükelçisi geçtiğimiz günlerde Tahran'a giriş yaptı. Suudi Arabistan'ın Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi aslında dün Salı günü Tahran'a geldi ve İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ali Rıza İnayet'e de Salı sabahı Riyad'a gitti. Şimdi İran ve Suudi Arabistan Irak ve Umman ev sahipliğinde 2 yıl süren Müzakere ve görüşmelerin ardından 10 Mart 2023'te ve iki ülkenin milli güvenlik kurumlarının yetkilileri arasında Pekin'de birkaç gün süren toplantı ve görüşmenin ardından Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir bildiri yayınladılar. Bilindiği üzere iki ülkenin diplomatik ilişkileri 2016 yılından bu yana kesilmişti. Şimdi bu diplomatik gelişme ile ilgili sohbetimizi sizlere sunmak istiyoruz. Sohbetimizde Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi'si Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Bu normalleşmenin başında biz sizinle konuşmuştuk hatırlarsınız. Çin'in arabuluculuğunda İran ile Suudi Arabistan'ın bu adımı atması hem bölgemiz açısından hem de küresel anlamda nasıl bir etki ve tesirleri olacaktır diye sizin görüşlerinizden yararlanmıştık. Şimdi son olarak da karşılıklı olarak iki ülkenin büyükelçileri atandı. Suudi Arabistan'ın büyükelçisi El-Anzi Tahran'a geldi. Şimdi gelinen noktada ve aşamada bu haberi ve olayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Bölgemizle ilgili herhangi bir etkisi söz konusu olacak mı? Alalım görüşlerinizi efendim.
Ben de izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İran İslam Cumhuriyeti bazı istatistiklere göre dünyanın en fazla gaz rezervlerine sahip olan bir ülke. Hatta son buluşlarla Rusya'yı dahi geçtiğine dair bazı istatistikler British Petroleum tarafından yayınlandı. Öte yandan OPEC ülkeleri içerisinde 3. 4. sırada yer alan bir ülke. Suudi Arabistan en fazla petrol ihraç eden ve en fazla petrol rezervlerine Venezuela'dan sonra sahip olan bir ülke ama hali hazırda en fazla ihracatı olan bir ülke. Bu ne demektir? Bu iki ülke ciddi bir işbirliğine geçerlerse yani dünya enerjisinde söz sahibi olurlar. Dünya enerjisini piyasasını, enerji piyasasını belirleyecek bir potansiyele, bir güce sahiptirler. Bu bir. İkincisi, her iki ülkede dini açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Harameyn-i Şerif'in memleketi olması hasebiyle Suudi Arabistan büyük bir önem taşımaktadır. Öte yandan Şia dünyası ve İslam alemi için İran İslam Cumhuriyeti büyük bir önem taşımaktadır. Arap dünyasında Suudi Arabistan eskiden Mısır yani önemli bir ülkeydi ama Mısır son 10-15 yıl içerisinde önemini tamamen yitirmiş durumda. Tabii ki Suudi Arabistan da şunu anladı. Son yıllarda haddinden fazla yani bir İranofobiya, yani İran korkusu sürüklendiriliyordu. Buna karşılık olarak milyarlarca astronomik yani meblağlar silah için ödeme yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun Suudi Arabistan'dan. Diğer körfez ülkeleri yani astronomik yüzlerce milyar dolar para efendime söyleyeyim silahlara harcanıyordu. Şimdi bu durum karşısında evet yani astronomik harcamalar yapılıyordu ve bu harcamaların da hakikaten Suudi Arabistan için de bölge için bir güvenlik unsuru olmadı, bir güvenlik tedbiri olmadı. Çıktı ortaya yani Aramco'ya yönelik saldırılar vesaire. Öte yandan körfez yani İran devamlı şunu haykırıyordu. Körfez'in güvenliğini körfez ülkeleri sağlamalı. Yabancıların müdahalesi bize barış ve huzur getirmez. Dünya enerjisinin petrolünün %40'ı bu mıntıkadan sevkiyatı yapılıyor. Yani defaatle İran bütün ülkelere ortak tatbikat yapalım, ortak bir savunma mekanizması ve güvenlik mekanizmasını oluşturalım. Bu da tabii ki büyük, önemli bir öneri. Öte yandan Yemen'de 16 devlet yani bir gruba karşı savaştılar. Neticede milyarlarca dolarlık zarar ve on binlerce kayıp netice itibariyle güç dengesi Arabistan'ın istemediği şekilde değişti. Bugün artık yani Arabistan Yemen'de bir savaşı sürdürecek bir durumda değil. Bütün bu gelişmeler muvaciasında akıllı bir efendim karar alındı ve daha fazla askeri harcamalar yerine alt yapıya yönelik, efendim mesela ekonomik harcamalar ve gelişmeye yönelik, insan gelişimine yönelik. Çünkü Suudi Arabistan'ın yeni prensi ve emri vahide gerçek kral Bin Selman'ın 2030 projesi dediği projesi var. hani petrole değerli bir ekonomiden çok daha farklı efendim söyleyeyim gelir kaynağı olan bir ekonomiye geçiş için yatırım yapıyor. Ama bir taraftan astronomik harcamalar, askeri harcamalar, öte yandan bu proje gerçekleşemez. Bütün bunlar muvacihesinde diğer taraftan güç kayması da önemli. Yani Ukrayna'daki savaştan tutun Çin'in ekonomik yükselişinden tutun Batı'nın kendi Orta Doğu'daki hakimiyeti zayıflamış durumda. Yani Almanlar her gün yazıyorlar yani güç doğuya kayıyor, sanayi para doğuya kayıyor, hatta ekonomi ve endüstri doğuya kayıyor. Bunlar, bütün bu gelişmeler muvacihesinde böyle bir anlaşmanın hem bölge ülkeleri açısından, hem İran ve Arabistan açısından, hem Suriye açısından, Yemen açısından, Irak açısından hayra vesile olacağı kanaatindeyiz. Amerika ve İsrail açısından tabii ki kötü bir gelişme.
Tahran Radyosu.
Şimdi Çin'in arabuluculuğunda gerçekleşen bu normalleşme biliyorsunuz eş zamanlı olarak dünyada devam eden gelişmelere de bakıldığında özellikle Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı da dikkate aldığımızda İran ile Suudi Arabistan'ın bölgesel etkisi böylesi konularda nasıl olacak sizce? Böylesi gelişmelerde nasıl bir etki bırakacak?
Carter'ın, Jimmy Carter'ın, Amerikan Cumhurbaşkanı herhalde öldü geçenlerde bir
evet.
Beyanatı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 236 senelik bir geçmişi vardır ama bu 236 senelik tarihin sadece 16 senesi savaşta geçmemiştir. Gerisi hep savaşla geçmiş ve savaş yıkım müdahale. Öte yandan Trump'ın bir açıklaması vardı. Çin hiçbir kurşun atmadan her tarafa yayılıyor, nüfuzunu genişletiyor, ekonomik işbirliğini, ekonomik sahalarını genişletiyor. Biz habire savaşlarla meşguluz. Her tarafta yığınak yapıyoruz, müdahale ediyoruz ve bu müdahalelerin trilyonlarca dolar harcamaların bize bir katkısı ve faydası olmuyor. Irak'ta, Afganistan'da bunu yaptılar. Amerika da bunu anlamış durumdadır. Çin tabii ki yatırımlarını yapabilmesi için, ekonomik olarak nüfuz alanını genişletmesi için güvenliğe ihtiyaç duyuyor. Ve bu doğrultuda Çin ilk olarak dün bir açıklama yaptı, ilginç bir açıklama. Bundan böyle Çin Halk Cumhuriyeti dünyada güvenliğin sağlanmasına daha önemli bir şekilde müdahale edecektir ve güvenliğin sağlanmasına yönelik müdahalelere karşı daha ciddi bir şekilde tepki gösterecektir. Bu ne demektir? Yani Orta Doğu'da, Afrika'da veya dünyanın diğer yerlerinde Çin büyük yatırımları yapmak istiyor. Efendim büyük yol projeleri vardır. Güney Avrupa'nın bütün limanlarını aşağı yukarı ortak olmuştur. Hatta bulunduğum şehrin Hamburg'un limanına geçenlerde %26'sına ortak oldu. Çin'in ekonomik gelişimi güvenliğe bağlıdır. Güvenlik olmadan ekonomik gelişim ve ekonomik ilerleme söz konusu olmaz. Onun için Çin, İran ve Suudi Arabistan arasındaki barışın birçok bölgesel çatışmanın ve sürtüşmenin de önünü alacağına kani olduğu için bir girişimde bulunmuştur. Yani bu vesileyle Yemen'e bir çözüm gelecektir. Yemen'e çözüm geldiği zaman yatırımlar yapılacaktır. Suriye'ye bir çözüm gelecektir. Suriye'de gaz ve petrol yatakları vardır. Irak'ın daha fazla istikrara doğru bir seyir izlemesi sağlanmış olacaktır. Hatta ve hatta Afganistan üzerinde de yani bu anlaşmanın bir tesiri olacaktır. Tabii ki ben Ukrayna'daki savaşın bir Ukrayna-Rusya savaşı olmadığını, yani bir doların egemenliğine, Batı'nın egemenliğine, Amerika'nın egemenliğine en azından kısıtlama ve sınırlama getirme, çok daha adil bir dünya düzeni oluşturma için yani verilen bir savaş olduğu kanaatinden zaten bunu apaçık bir şekilde dile getiriyorlar. Efendim mesela Çin dünya düzenini bozmak istiyor. Hangi dünya düzeni? Batı'nın hegemonyası altında olan, kontrolünde olan bir dünya düzeni ve Batılılar hep şuna alışmışlar, adet edilmişler. Uluslararası toplum sanki uluslararası toplum denildiği zaman birkaç Avrupa ülkesiyle Amerika Birleşik Devletleri. Dünya bunlardan oluşuyor. Halbuki öyle değildir. Kutup arasına doğru gidiliyor. BRICS vardır. Efendim mesela Arjantin, Brezilya yeni bir para arayışındadırlar. BRICS yeni bir para arayışı içerisindedir. Çin ve Rusya, İran, Yuan'la daha fazla ticaret yapıp doların hakimiyetinden yani kurtulmak yönünde adım atmaktalar. Bu açıdan baktığımız zaman ben zaten savaşın, kendi şahsen savaşın 2 ay içerisinde son bulacağı kanaatindeyim. Çünkü şimdiden işte savaşı sürdürmekte Zelenski'nin hatalar yaptığı, yanlışlar yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri dahi işte bir doğuda savaşmamasını, Bahmut'u bırakmasını istedi, kendisi istemedi. Yani bakıyoruz şimdiden suçlanmalar ve bir yani kurbanlık keçi veya koyun hükmüne geçti Zelenski. Bu Çin Rusya'nın yanında yer alacaktır. İran veya diğer bazı ülkeler Rusya'nın yanında yer alacaklardır. Çünkü bu mücadelede, bu savaş daha adil, daha farklı kutuplardan oluşan ve güç dengesinin daha adilane bir şekilde tasdim edildiği bir dünyanın oluşumu için verilen bir savaştır. Ama Ukrayna kurbanlık koyun hükmünde maalesef o halka ve o topluma ve o insanlara da üzülmek gerek. Son olarak da Avrupa'da da hükümetler efendime söyleyeyim görüş ayrılığı içerisine girmiş durumdalar. Çünkü Amerika dayatıyor Çin'e yönelik ambargolar konusunda. Ama dünden itibaren Amerika'nın da tavrı değişti. Baktık ki Amerika şimdiye kadar Çin'e eğer Rusya'nın yanında olursa ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağı tehditler savuruyorlardı. Ama dün Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada Çin'e Rusya'ya askeri olarak destek vermemesini tavsiye ediyoruz ama Çin egemen bir devlettir. Yaptığını yapabilir. Yani tamamen diplomatik dil değişti ve bu da şunu gösteriyor ki Batı Ukrayna'da geri adım atmaya hazırlanıyor.
Doğru.
Bu savaşın ben dünyada daha adil, daha dengeli ve çok kutuplu bir yeni sistemin ve düzenin oluşmasına katkı sağlayacağını tahmin ediyorum. Papa Francisco'nun da dediği gibi yani büyük güçlerin vekalet savaşı Ukrayna kurbanlık.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız için efendim. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Çok sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde İran ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin normalleşmesi çerçevesinde karşılıklı olarak iki ülkenin büyükelçilerinin atanması ve özellikle Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin dün Tahran'a giriş yapmasından hareketle bu konu üzerinde uzman konuğumuz Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konusu Üyesi Sayın Burhanettin Dağ Hocamızın görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Google'in Biden'in seçimleri kazanmadaki müdahalelerinin gün yüzüne çıkması,
Cumhuriyetçilerin Amerika'da iç savaş uyarısı,
Federal Rezerv'in zor kararı
ve Amerika'nın Ukrayna'ya gelişmiş silahlar vermesi,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
MRC'nin medya araştırma merkezi raporuna göre Google, Amerikan Başkanı Joe Biden'in tüm ciddi rakiplerinin 2024 seçim kampanyalarına ait web sitelerini gizliyor. MRC'ye göre Cumhuriyetçilerin ilk ön tartışmasından önceki gün Google'de seçim kampanyası web siteleri için yapılan bir web aramasında ilk sayfada bir Cumhuriyetçi adayıyla ilgili olan tek bir sayfa bile yer almıyordu. Bu medya gözlemci merkezi anketlerde Biden ile omuz omuza yer alan Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın bile kampanya sayfasını ilk birkaç sayfasında yer almadığını bildirdi.
Demokrat Parti'nin içerisinde Biden'a karşı adaylığını kazanmasının önündeki en büyük tehdit olan Demokrat Robert F. Kennedy Jr. bile sonuçlarda hiç yer almadı. Bu arada yakın zamanda yapılan bir ankette Biden'a karşı oyların %20'sini bu şahıs aldı. Hatta Google aramalarında ilk sayfada Biden dışında tek demokrat, anketlerde tek haneli düşük bir yüzdeye sahip olan Guru Marianne Williamson oldu. Amerikan medyasının muhafazakar içerik analizi ve izleme grubu olan Medya Araştırma Merkezi yetkililerinden Dan Schneider, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Google, Biden'a yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırdı ve Google'ın Hillary Clinton'ı geri getirmek için her şeyi yaptığını ve o zamandan beri seçimlere müdahale etmeye devam ettiğini hatırlattı.
Para ve güçten başka bir şey tanımayan Amerikalı siyasiler bu aşırı hırs ve doymak bilmeyen tamahkarlık denen ülkelerine bir iç savaşa doğru hızla sürüklediğini yüksek sesle söylemeye başladılar. Eski bir Amerikan başkan yardımcısı adayı Donald Trump'a yönelik soruşturmanın eyalet ve federal düzeyde devam etmesi halinde ikinci bir Amerika iç savaşının kaçınılmaz olacağı konusunda uyardı. Alaska eski valisi ve eski cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı Sarah Palin, eyalet ve federal yetkililerin Donald Trump'a dava açmaya devam etmesi halinde ikinci Amerikan iç savaşının yaşanacağını söyledi. Palin, Perşembe günü Newsmax'e verdiği demeçte bu yanlış beyanı yapan ve iki kademeli bir adalet sistemi yaratanlara sormak istiyorum, bir iç savaşta olmamızı mı istiyorsunuz dedi. Çünkü olacak olan budur. Buna tolerans göstermeyeceğiz.
Amerikan medyası bu yorumları Trump, Georgia'daki Fulton ilçe hapishanesine teslim olduğunda ve tarihi bir fotoğrafı yayımlandığında yapmıştı. Amerikan medyası Trump'ın fotoğrafının çekildiğini bildirdi. Bu kendisine açılan 4 dava arasında ilk kez fotoğraflandığının da göstergesiydi. Trump bu gözaltı merkezine girdikten dakikalar sonra anlaşmaya göre 200 bin dolarlık kefalet karşılığında hapishaneden serbest bırakıldı. Bu anlaşmaya göre Trump, tanıkları korkutmaya veya tehdit etmeye yönelik bir davranışta bulunmadığı sürece duruşmaya kadar özgür olabilecek. Trump, Georgia eyaletinde 2020 yılındaki seçim kaybını tersine çevirmeye çalışmakla ilgili 13 suçlamayla karşı karşıya.
77 yaşındaki Trump, eyalet ve federal seçimleri bozmak, gizli belgeleri saklamak ve pornografik aktörlere susma parası ödemek ve etrafındaki kadınlara adice cinsel tacize bulunmak suçlarından 4 iddianame kapsamında 91 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. Bu vakalar arasında Gürcistan'daki seçimi geçersiz kılmaya çalışmak ve gizli belgeleri saklamak gibi 2 vaka da Trump için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyetçi Ulusal Komiteyi finans ve platform gibi olanaklara sahip olmasına rağmen korku içinde olmakla suçlayan Palin, işleri sözde Cumhuriyetçilerin yürüttüğünü söyleyerek ekledi. Cumhuriyetçi Ulusal Komite nerede? Kaynaklarını toplamaları gerekiyor ya da sonuç olarak ne istediklerini onlara sormalıyız. İç savaş mı istiyorlar yoksa? Trump, Georgia'daki azil davasındaki savcıyı radikal sol olarak nitelendirdi ve eyalet valisinin kendisine iftira atmak için savcı ile gizli anlaşma yaptığını söyledi. Anketlerde Cumhuriyetçi Parti adaylığında önde gelen Trump, sosyal hesabından çarşamba günü başlayan Cumhuriyetçi ön seçim tartışmalarına katılmayacağını duyururken kendisini şöyle savundu. Amerikalılar beni iyi tanıyor. Başkanlık için herhangi bir rakiple açıkça yüzleşmeme gerek yok.
Tahran Radyosu.
Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarında enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımına gideceğini belirtmişti. Art arda gelen faiz kararlarının ardından enflasyon rakamları pek çok kişi tarafından takibe alındı. Amerika Birleşik Devletleri TÜFE enflasyon oranları Eylül ayının ikinci haftasında açıklanacak. Sonrasında iki gün süren toplantının ardından Fed faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Amerika enflasyon rakamlarının 13 Eylül 2023 çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
Amerika'da tüketici fiyat endeksi TÜFE Temmuz ayında %0.2 ile beklentilere paralel artış gerçekleştirdi. Yıllık TÜFE %3.2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık çekirdek TÜFE de %4.7 ile beklentilerin altında arttı. Enerji ve gıda kalemlerinden dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE'de %0.2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon %4.7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin %4.8 olması bekleniyordu.
Amerika Merkez Bankası Fed Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan arttırdı. Faizler böylece 2022'den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Karar metninde daha fazla faiz artışına açık kapı bırakıldı. Enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği belirtildi.
Ukrayna Savaşı, Batı'nın bu ülke ordusuna modern ve gelişmiş silahlar teslim etmesi ve askeri güçlerine eğitim vermesiyle yeni bir aşamaya girmekte. Ukrayna, Rusya'ya yönelik ihale saldırılarını artırırken Amerika da bu ülkeye F-16 savaş uçakları verme kararı aldı. Amerika tarafından yapılan açıklamaya göre bu ülke Ukrayna pilotlarına gereken eğitimi verecek. Amerikalı yetkililer F-16 savaş uçaklarının yakında Ukrayna'ya teslim edileceğini bildirirken Rusya ise Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılar gerçekleştirmektedir. Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler Ukrayna'ya her türlü askeri, istihbari ve mali yardımlar sunarak Rusya'yı bu savaşta yıpratmaya ve zayıflatmaya açık şekilde çalışmaktalar. Rusya ise defalarca batılı ülkelere bu yardımlar konusunda uyarırken bu yardımların Ukrayna'yı kurtaramayacağını bildirmiştir.
Bu arada Amerika eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, F-16 savaş uçaklarını ithal etmekle halen cephede ağır kayıplar vermekte olan Ukrayna ordusunun durumunu değiştiremeyeceğini bilmiyor dedi. X sosyal kanalındaki sayfasında bir yazı paylaşan Ritter, Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme ilişkin kararı ile ilgili olarak, O uçakların hepsi bir ay içerisinde vurulur, düşerler. Bu tür yardımlar Kiev için ancak güvenlik evhamı yaratmış olur diye yazdı. Havacılık uzmanları da daha önce söz konusu jetlerin pek işe yaramayacağını ve Rusya'nın onları rahatlıkla vurabileceğini hatırlatmışlardı.
Biden yönetimi açısından Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda NATO çevresinde herhangi bir şekilde zaferi kazanması, bu askeri örgütün itibarını sarsacak ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası nüfuzunun ve gücünün daha da genişlemesi anlamına gelecek ve güvenlik denklemlerini değiştirecektir. Ayrıca Avrupa'da Batı'nın zararına askeri ve siyasi denklemlerin meydana gelmesine neden olacaktır. Bu arada Amerikan Başkanı Joe Biden ve hükümetinin üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri Ukrayna Savaşı'nın Rusya'ya olabildiğince karşı çıkmak ve onu zayıflatmak için eşsiz ve tekrarlanamaz bir fırsat olduğuna inanıyor. Ve nihayetinde de çok taraflı kutuplaşmanın tam olarak oluşmasını engelleyerek tek kutupluluk düzeninin korunmasına yardımcı olacak. Bu nedenle Amerika Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ne pahasına olursa olsun kazanmasını engellemeye kararlı. Amerika'nın Rusya'yı dizginlemeyi ve zayıflatmayı amaçlayan Ukrayna'daki savaşı sürdürme çabası, Ukrayna'daki savaşın insani kayıplarının korkunç istatistikleri yayınlanırken yaşanıyor. Amerikan gazetesi New York Times Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana geçen 18 ayda savaşta 500.000'a yakın Rus ve Ukrayna askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Sonuç olarak Batı'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya bulunduğu askeri, istihbari ve mali yardımları savaşın uzamasına ve kayıp ve zayiatın artmasına yol açmıştır. Ancak Amerika'nın Rusya'yı zayıflatma hedefinin şimdiye kadar gerçekleşmedi ortada. Çünkü Rusya güçlü şekilde saldırılarına devam etmekte ve Ukrayna'da 18 ayına giren savaşın çok büyük insani kayıplarına ve büyük askeri hasara yol açmasının yanı sıra Ukrayna altyapısının yıkımına da yol açmış durumdadır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüceyeti alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Sohbetimizde geçen bölümlerde başladığımız ilahi adalet konusuna devam etmek istiyoruz. Geçen bölümde Yüce Allah'ın hikmeti, mahlukların çeşitli ve farklı yaratılmasını gerektirdiğinden söz ettik. Gerçekte yaratılış nizamında mahluklar, kabiliyetleri ve varlığın başlangıcından yararlanma imkanları bakımından eşit şartlara sahip değillerdir. Ve her mahlukun bu bağlamda belli kapasitesi ve kabiliyeti söz konusudur. Bu yüzden feyz kaynağı olan adil ve hikmetli Allah her mahluka kemalden belli bir derece o mahlukun şayesteliğine sunmuştur.
Geçen bölümde neden insanların farklı olarak yaratıldığını, neden birinin eksik, biri çirkin, biri güzel, biri zengin, birinin fakir olduğu sorularını gündeme getirmiştik. Yine geçen bölümde belirtildiği üzere, varlık alemindeki tüm farklılıkların hikmet üzerinedir ve eğer mahluklar farklı ise bu durum kesinlikle aralarında ayrımcılık yapıldığı anlamına gelmemektedir. Şimdi bu konuya daha fazla açıklık getirmek üzere, yaratılışın niteliğindeki farklılığın varlık aleminin sonucu ve düzenli oluşunun gereği olduğu belirtilmelidir. Yani yaratılış nizamı sebep-sonuç ilkesine dayanır ve hiçbir sonuç sebepsizce ortaya çıkmaz. Sebep-sonuç ilişkisi de belli kurallara tabidir. Yani her belli bir sonucun belli bir sebebi vardır. Örneğin insanlar bazı şartlarda gayet sağlıklı dünyaya gelirken bazı şartlarda da kör, sağır ve engelli doğar. Gerçekte her iki durumun ortaya çıkmasında yani bebeğin sağlıklı veya engelli olmasında birçok etken etkilidir. Bu etkenlere genetik etkenler, zaman ve mekan etkenleri, anne ve babanın cismi ve ruhi şartları ve hatta beslenme biçimleri gibi etkenleri örnek vermek mümkün.
Eğer ebeveynin kan grubu birbiriyle uyumlu değilse veya herhangi bir hastalıkları söz konusu ise bu durumlar genine zarar verir. Ya da gebelik döneminde anne karnındaki bebeğine iyi bakmazsa doğal olarak bebek olumsuz etkilenir. Demek ki engelli bir bebeğin doğması için gereken bazı şartlar oluştuğu takdirde bebek de kaçınılmaz olarak böyle doğar. Yüce Allah varlık alemini en güzel biçimde yaratmıştır. Fakat biz insanlar gaflette bulunmak veya bazı etkenleri göz ardı etmek suretiyle kendimizi birçok sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya bırakırız. Her halükarda varlık aleminin belli bir düzeni ve kuralları vardır. Hiçbir şey kuralsız ve tesadüfi bir şekilde gerçekleşmez. Eğer bir bebek güzel, sağlıklı ve kusursuz doğuyorsa, bunun sebebi gerekli etkenlerin bir araya gelmiş olmasıdır. Bundan başka sonucu da olamaz. Yine eğer bir bebek kusurlu veya engelli doğuyorsa, bu da bu durumu yaratan özel sebep ve etkenlerin sonucudur.
Unutmamak gerekir ki insanın karşılaştığı bazı zorluklar veya olumsuz durumlar tamamen kendi kötü icraatının sonucudur. Yani insan bu olumsuzlukların ortaya çıkmasında doğrudan etkili olmuştur. İnsan irade sahibi olan bir mahluktur ve eğer yanlış bir yol izlerse bu amelinin sonuçlarıyla karşılaşmak zorundadır. Bu tür olumsuzlukların ilahi adaletle hiçbir ilgisi yoktur. Örneğin trafik kurallarını hiçe sayan ve uygunsuz yollarda hız yapan bir araç çok acı bir kazaya sebebiyet verebilir. Ya da yüzme tekniklerini bilmeyen bir insan kendini denize atacak olursa bu amelin sonucu boğulmaktan başka bir şey olamaz. Kuşkusuz bu tür durumlarda insan kendi işlediği hatanın bedelini öder ve başkası bu durumdan ötürü tenkit edilemez.
Tahran Radyosu.
Ancak bazen insanlar oluşmasında hiçbir rolleri olmadığı halde bir takım tatsız olaylarla karşı karşıya kalabilir. Örneğin masum insanlar savaşların kurbanı olur ve çok acı çeker. Ya da bir bebek engelli doğabilir. Oysa bu bebeğin anne veya babası suçlu olsa bile bebeğin kendisinin hiçbir suçu yoktur. Ve neden ömrünün sonuna kadar acı çekmesi gerektiği sorusu akla gelir. Kuşkusuz Yüce Allah telafi edendir. Bu şekilde musibetlere ve acılara katlanmak zorunda kalan insanlara Yüce Allah cennette yüksek mevkiler ve büyük nimetler sunar. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Cennette öyle bir yer vardır ki ancak bedeninde bir sıkıntısı olan kullar oraya girebilir. Demek ki engelli ve kusurlu doğan insanlar katlandıkları acı ve hastalıkları yüzünden Yüce Allah tarafından büyük mükafatlarla mükafatlandırılır ve acıları telafi edilir. Nitekim ahiret dünyasının sonsuzluğu fani dünyanın ahirete kıyasla bir göz kırpma kadar kısa olduğu düşünüldüğünde ilahi adaletin bu bağlamda boyutu daha kolay anlaşılır.
Bir başka konu dünyada yaşanan doğal afetler durumudur. Peki bu tür hadiselere bakıldığında varlık nizamında adalet meselesi nasıl izah edilebilir? Eğer varlık alemi adalet ve hikmete dayalı bir şekilde inşa edildiyse, neden arada bir dünyanın bir köşesinde fırtına, sel, şimşek, kuraklık ve deprem gibi korkunç hadiseler yaşanır ve bunca yıkımı beraberinde getirir? Neden bu tür olaylarda bazen birçok insan hayatını kaybeder? Acaba bu doğal afetler ilahi adaletle bağdaşır mı? Bu soruların cevabında yüzeysel ve tek yanlı yaklaşımdan sakınmak gerekir. Gerçi doğal afetler yıkıcı ve üzücüdür. Fakat bizim bu olaylardan gördüğümüz zarar veya yarar, bu olayların iyi veya kötü olduğu değerlendirilmesinde etki yapmaması gerekir. Yani bizim çıkarlarımızı temin eden her şeyin iyi ve zarar veren her şeyin kötü olduğunu düşünmemeliyiz. Çünkü doğal afetlerle ilgili bu tür yargıda bulunmak, insanların varlık alemine hakim olan geleneklerine yönelik bilinçsizliğinden kaynaklanır.
maddi dünya sürekli değişmektedir. Eğer alemin gelişmelerine dikkatlice bakacak olursak, bugün yaşanan değişimlerin bize zararlı gibi gözüktüğü halde, gelecekte veya şimdiki zamanda bile başkaları için yararlı olabileceği anlaşılır. Unutmamak gerekir ki, alemin hareketi amacının gerçekleşmesine ve tüm varlığın lehine olmaya yöneliktir. Bu süreçte bazı insanlar da zarara uğrayabilir. Örneğin bir fırtına gerçekleştiğinde bazı hasarlar meydana gelebilir. Fakat biraz daha düşünecek olursak, bu fırtınanın rüzgarın şiddetli esmesinin sonucu olduğu, bu da bulutları okyanuslarda kurak yörelere kadar götürdüğü ve buralara hayat kazandırdığı anlaşılır. Hepimiz rüzgar ve bulutların insan yaşamında ifa ettiği hayati rolü bilmekteyiz. Bulutların hareket etmesi ve yağmur yağması sonucu bazı insanların evi zarar görebilir veya yıkılabilir. Fakat aynı yağmur geniş ovalara sulamak suretiyle başka birçok insanın geçimine vesile olur. O zaman bu tür hadiseleri daha iyi anlayabilmek için hadiseyi tüm boyutlarıyla ele almakta fayda var.
Doğal afetlerle ilgili acı olmakla beraber içinde birçok ibret içeren bir hadiseyi anlatmak istiyoruz. 26 Aralık 2004 tarihinde yerkürede büyük bir deprem, büyük bir faciaya neden oldu. Bu deprem Hint Okyanusu'nun derinliklerinde ve Endonezya kıyılarına yakın bir bölgede gerçekleşti. Ardından korkunç dalgalardan oluşan tsunamiye sebebiyet verdi. Tsunami dalgaları saatte 800 kilometre hızla Endonezya, Tayland, Malezya, Hindistan, Sri Lanka ve hatta Afrika kıtasının doğusunda bazı ülkelerin sahillerine doğru ilerledi ve her şeyi alt üst etti. Bu doğal afet sırasında 170 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce insan kayıplara karıştı. Olayda yine binlerce ev yıkıldı ve milyonlarca kişi avare oldu. Ancak tsunami gibi acı olayların yaşanması, akıllara neden bu tür hadiselerin vuku bulduğu ve insanları bu şekilde etkilediği sorusunu getirdi.
Kuşkusuz depremler insan iradesinin dışında gelişen doğal bir hadisedir. İnsan şimdiye kadar depremin ne zaman gerçekleşeceğini bile tahmin edemedi. Böylece zararlarını da engelleyemedi. Yerkürenin kabuğu sürekli altındaki kızgın magmanın baskısına maruz kalır, bazen de serbest bıraktığı müthiş enerjiyle büyük yıkımlara sebep olabilir. Unutmamak gerekir ki doğal afetler aslında doğada her zaman süregelen bir takım reaksiyonlar sonucudur. Bazen karşımıza doğal afet olarak çıkar. Bu tür olaylarda kesinlikle aleme hakim olan sebep-sonuç ürünüdür ve pek yadırganmaması gerekir. Fakat insanın esas sorunu bu tür afetlerden doğan zararları kontrol edememektir. Buna karşın insanlar Yüce Allah'ın onlara sunduğu akıl ve fikirle birçok doğal afetin yıkıcı etkilerini kontrol altına almayı başarmıştır. Gerçi insan depremin vuku bulmasını engelleyemiyor. Fakat bazı yöntemleri izleyerek yıkıcı tesirini hafifletebiliyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'dan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. "Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli?" diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.